Ayrım 9.
Sayfa 107. Uzun yıllar savaşların hep devletlerin başındaki liderlerin öfkelerinden, anlaşamamalarından, belki de ruh sağlıklarının bozuk olmasından çıktığını sanıyorduk. Bugün bile İkinci Dünya Savaşı'nın Hitler'in deliliği yüzünden çıktığını düşünenler vardır. Oysa savaş böyle bir basit nedenden çıkmıyor. İşin gerçeği, savaşların altında her zaman bir çıkar çatışması olduğudur. Birinci Dünya Savaşı da, İkinci Dünya Savaşı da hep paylaşım savaşları. Yayılmacı ülkelerin, diğer ülkelerin topraklarını, doğal zenginliklerini ele geçirmek için çıkardıkları savaşlar. Bu savaşların arkasında ellerini keyifle ovuşturan sermaye grupları var. Hep böyle olmuş ama bizim anlamamız geç oldu. Bu basit gerçekte hep saklanmış. Sömürge savaşlarının vitrininde ilkel topluluklara uygarlık götürme etiketi var. Uygarlık, oralarda yol yapmak, okullar açmak, hastaneler kurmak, dini götürmek demek. Vitrinin arkasında kanlı kırımlar, yeraltı yerüstü zenginlikleri yağmalamak, baskılı yönetimler var. Dış sermaye gruplarıyla bağlantılı yerli ortaklara verilen kârlarla paylaşılan ülkeler. Sonradan savaşların vitrinine uygarlık götürme etiketi yeterli olmuyor. Bu kez de etiketin üzerinde demokrasi ve özgürlükler var. Ama vitrinin arkası değişmiyor. Yine sermaye gruplarının yenilen ülkelerden elde edilen zenginliklerin yağmalanması. Sonra da şirketlerin kendi aralarındaki savaşları. Silahların yerini karmaşık para hesaplarının aldığı bitip tükenmeyen savaşlar. İnsanlığın çektiği acıların arkasında işte bunlar vardı. Yakılan, yıkılan kentlerin, milyonlarca ölünün, yaralının, sakatın arkasında işte bunlar vardı. Haklı savaşlar da vardı, unutmamak gerekiyor. Ülkelerin kendilerini kurtarmak için açtıkları savaşlar, kurtuluş savaşları. Öncülüğünü bizim ülkemizin yaptığı doğru savaşlar. Bir ülkeyi yağmalamak için değil, kendi ülkesini kurtarmak için yapılan savaşlar. Bu savaşlar haklıydı, doğruydu. Savaşları doğru değerlendirmek için hep perdenin arkasını görmek gerekiyordu. Hep sormak gerekiyordu. Bu savaşın arkasında ne var, kimler var? Bu savaş kimlerin işine yarıyor, kimlerin çıkarına geliyor? Nükleer silahlar birdenbire insanların aklındaki savaş-barış kavramına yeni bir boyut getirdi. Yeni ama çok etkili, değişik bir boyut. Bu neydi? Nükleer silahlar, nükleer savaş. Hiroşima üzerinde patlayan tarihin ilk atom bombasının mantarı gökyüzüne yükselirken, insanlık tarihinde yeni bir çağın başladığını belki de çok az kişi fark ediyordu. Nükleer dehşet çağı. İnsanlar birden savaşın artık başka bir şeye dönüştüğünü anladılar. İnsanlar belki de farkına bile varmadan zihinlerinden eski zaman savaşlarını düşündüler. Teke tek yapılan savaşları. Savaşmak için iki insanın yüz yüze gelmek zorunda olduğu savaşları düşündüler belki de. Sonra ateşli silahlar çıkmıştı. Köroğlu'na delikli demir çıktı, mertlik bozuldu dedirden silahlar. Artık insanlar arkadan da vuruluyordu. Düzenli orduların savaştığı dönemler başlamıştı. Ama yine de askerler çarpışıyor, siviller de tedirginlikle savaşın nasıl sonuçlanacağını bekliyordu. Savaşların cephelerde yapıldığı kavgalar. Atom bombası o zamana kadar yaşanan bütün gelişmeleri bir anda ortadan kaldırmıştı. Artık ne asker-sivil ayrımı vardı ne cephe-cephe gerisi. Atom bombası için herkes hedefti, her yer cepheydi. Ona karşı ne hazırlık yapılabilirdi ne de önlem alınabilirdi. Hiroşima'nın bir anda yerle bir olması, yüz binlerce insanın bir anda ölümü, kentte her şeyin birbirine karışması gerçek bir dehşet çağının habercisiydi. Arkadan Nagasaki'ye atılan ikinci bomba bu gerçeğin anlaşılmasına yetti. Yaşanan dehşet, insanların atom bombasına hayranlıktan kapanmış gözlerini açmaya başlamıştı. Bombayı yapan nükleer fizikçiler ilk uyananlar arasındaydı. Oppenheimer, kendini kaptırdığı parlak bilimsel gelişmenin bomba olup da insanların tepesinde patladığını görmenin dehşetiyle hidrojen bombası projesine karşı çıktı ama çok geçti. Derhal güvenlik belgeleri geri alındı ve kuşkulu insanlar listesine sokuldu. Ama bir kez kuşku başlamıştı ve artarak sürdü. Nükleer silahlara karşı çıkış sayıları giderek artan insan tarafından benimsendi. İnsanların savaşa ilişkin değer yargıları değişmişti. Bunu da nükleer silahlar yaratmıştı. Olayın arkasında izimler arayanlar yanılıyordu. Nükleer dehşete karşı çıkmayı komünistlerin, sosyalistlerin, hümanistlerin, pasifistlerin marifeti sayanlar yanıldıklarını anladılar. Nükleer dehşete karşı çıkan insanın içindeki insandı. İnsanın içindeki insan, nükleer silahlarla birlikte artık geleceğin var olmadığını gördü. Gelecek yoktu. Yitip gitmişti. Geleceğin yeniden var olması için mücadele etmek gerekiyordu. Gelecek artık barışla var olabilirdi. Barış, insanın içindeki insanın varlık yokluk çizgisindeki amacı oldu. Barış artık soyut bir özlem değildi. Barış artık somut hedeflerdi. Nükleer silahların yok edilmesi, genel silahsızlanma, savaş için ayrılan paraların insanların sağlığı, eğitimi, mutluluğu için kullanılması. Barışı kimler ve neden istiyor? Geçmiş yüzyıllarda da barışı isteyenler vardı. Bunların başında kadınlar geliyordu. Kadınlar en eski barışçılardır. Kadınların barışçı olmalarının çok yalın ve çok doğru nedenleri vardır. Kadınlar erkeklerinkinden ayrılırlar. Evleri de ve belki de en önemlisi çocukları güvenlikte değildir. Kadını dünyanın en eski barışçısı yapan etken belki de analık içgüdüsüdür. Erkekler için geleceği kurmak olan, belki de bir yaşama biçimi olan savaş, kadınlar için geleceğin mutlaka daha kötüye değişmesiydi. Kazanan tarafın kadını olmak bile kadına bu duygusunu unutturmamıştır. Kente gelen ve artık köle olan esirlerin susuzluğunu, açlığını, yuvasından ayrı düşüşünü yine kazanan tarafın kadını düşünmüş olmalıdır. Yaşlılar da savaşa karşı olmuşlardır. Yaşlılar savaşta yük olduklarını düşünürler. Savaşa katılmamak, savaşta işe yaramamak insanın hayata yük olduğunu düşündürtür. Gençlerin hep savaş yanlısı olması gerekir. Geçmiş yüzyıllarda savaş gençlerin önündeki gelecekti. Gençlerin zengin olmalarının, daha çok toprağa egemen olmalarının, kendilerini güçlü duymalarının yolu savaştı. Onları bugünün gençlerinden ayıran önemli fark budur. Bugünün gençleri savaşa karşıdır. Çünkü savaş onların geleceğini yok etmektedir. Savaş artık ne erkekliğin simgesidir ne cesaretin ölçütü. Savaş artık sadece ve sadece kim bilir kimlerin çıkarı için ve bunun kimler olduğunu bilen gençler de vardır. Gidip dövüşmek, belki ölmek, belki sakat kalmaktır. Bugünün gençleri savaşa karşıdırlar. Bu da doğru, tutarlı, anlaşılır bir tavırdır. Artık geçmişte de barıştan yana olan kadınlara, yaşlılara, gençler de katılmıştır. Kendi yurdunu savunmak, kendi emeğini savunmak, insanlık haklarını savunmak gibi haklı nedenlerin dışında gençleri savaşa göndermek olana azalmıştır. Barışı artık halk kitleleri istiyor. Gorbaçov'la Reagan döneminde hız kazanan barış görüşmelerinin arkasında halk kitlelerinin isteği vardır. Barış gelecektir, savaşsa yok oluş. İnsanın içinde insanın yükselişi. Bir gençlik duygusu olarak özgürlük. Özgürlük neden bir gençlik duygusu olsun ki? Özgürlük her insanın istemi değil mi? Hayata gözlerini yeni açmış bir bebeğin ağlayışı, ellerini uzatışı, bir şeyleri tutmak isteyişi, özgürlük duygusunun dürtüleri değil mi? Biraz büyüyüp kasları güçlenince, ilk sarsak adımlarını atınca içini kaplayan o bilinmez duygu, aslında özgürlük arayışı değil mi? Yaşlıların kendi evlerinin olmasını istemesi, istediklerini yapabilmenin hayalini kurmaları, artık özgür olmayışlarının açıklaması değil mi? Bütün hayatımız boyunca özgür olmanın, özgürce yaşamanın özlemini duymuyor muyuz? Özgürlük neden bir gençlik duygusu olsun? Özgürlük bir insan duygusu. Ama neden gençlik dönemimizde bu duyguyu daha sıcak yaşıyoruz? Özgürlükten uzak olmak neden bu dönemde bize daha çok acı veriyor? Hem nedir özgürlük? Üstünde bunca konuştuğumuz, tartıştığımız, varlığını yokluğunu bilmek istediğimiz özgürlük nedir? Özgür olmak derken gerçekte neleri istiyoruz? Nelerin olmasını düşünüyoruz? Özgür olmak, istediğimiz zaman istediğimiz şeyleri yapabilmek mi? Yoksa özgür olmak derken hiç kimseye, hiçbir şeye bağlı olmadan yaşayabilmeyi mi anlıyoruz? Özgür olmak canımızın istediği şeyleri satın alabilmek mi? Acaba hiç kimseyle bağlantımız olmasa, istediğimiz her şeyi yapabilsek, canımızın istediği her şeyi satın alabilsek özgür olmuş olacak mıyız? Sakın özgürlük derken nedenlerini pek de bilemediğimiz doyumsuzluklardan kurtulmayı amaçlıyor olmayalım. Bir köle için özgürlük, bir efendiye bağlı olmadan yaşamak değil miydi? Bir mahpus için özgürlük, hapisten dışarı çıkmak değil midir? Bir çocuk için özgürlük büyümek midir? Ailesinden harçlık alan bir genç için özgürlük, okulları bitirip bir işte çalışarak para kazanmak, kendi başına yaşayabileceği bir hayatı kurmak mıdır? Mutsuz bir evliliğin bunalttığı kadın ve erkek özgürlüğü boşanmakta arayacaktır. Boşanınca özgür olacaklar mıdır? Birisi için çok anlamlı özgürlük, başkası için de aynı anlamı taşımakta mıdır? Özgürlük kişisel bir olgu mu, toplumsal bir anlam mıdır? Yoksa toplumsal, ekonomik, siyasal bir kavram mıdır? Özgürlük tanımı da toplumların gelişmesiyle, kişilerin durumlarıyla değişiyor mu? Yoksa her zaman, her yerde, herkes için geçerli bir tanım var mıdır? Başkasına zarar vermeden istediğini yapmak, özgürlük için yeterli bir tanım mı? Başkasına zarar vermek kavramı da toplumdan topluma, çağdan çağa, insandan insana değişmiyor mu? Biraz karışık görünüyor ama basma kalıp konuşmamak için kavramları düşünmek gerekiyor. Özgürlük kavramına bir de kısıtlanmış özgürlük açısından bakalım. Özgürlüğüm kısıtlanıyor derken ne demek istiyoruz? Özgürlüğüm kısıtlanıyor. Kendi istediğim şeyleri yapamıyorum. Tersine istemediğim şeyleri yapmak zorunda kalıyorum. Özgürlüğüm kısıtlı. Ne yapmam, ne yapmamam gerektiğini bana hep başkaları söylüyor. Özgürlük mü? Ne özgürlüğü? Her şeye kurallar. Her yer kurallar. Bu kurallar bir kere konmuş ve artık değişmiyor. Sen artık o kurallara uymak zorundasın. Uymazsan kural dışı oluyorsun. Kural dışı. Uyumsuz. Özgürlük yok. Belki de hiç olmadı. Özgürlük bir sözden ibarettir. Böyle bir şey yok. Kolunda saat olmayan kimse görüyor musunuz? Günümüzü 24 saate bölmüş, kolumuza takmışız. Aslında o küçük alet bize hükmediyor. Gözümüz saatte. Şimdi işe gidilecek, şimdi işten çıkılacak, şimdi eve gidilecek, şimdi yatılacak, şimdi kalkılacak. Kim özgürmüş? Bana gösterin de güleyim. Biz işin başında özgürlükten vazgeçmişiz. Sorunu yanlış koymayalım. Bakın, özgürlük deyince insanın aklına ne geliyor? Oradan başlayalım. İnsanın aklına doğa geliyor, değil mi? Şöyle doğada yaşamak, dilediği gibi gezinmek, doğayla iç içe olmak, istediği yere bakınmak, istediği zaman yatmak, uyumak. Ama siz bunaltıcı bir kent hayatında bunu düşünüyorsunuz. Bunu da hesaba katmak gerekmez mi? Gerçekten doğada tek başınıza yaşasaydınız, yiyeceğinizi orada bulmak, yiyecek için dövüşmek zorunda kalsaydınız, yağmurda, çamurda, fırtınada yine kendinize bir barınak yapmak zorundaydınız. Şimdi düşünelim, bu özgürlük mü olurdu? Hayır. İnsan özgürlüğü toplum hayatının içinde bulmak zorundadır. Toplum hayatı denince de başka insanlarla birlikte yaşamak zorunlu. Birçok insanın bir arada yaşamasıysa isteyelim istemeyelim kurallar demektir, kurumlar demektir. Onun içinde fantazileri bir yana bırakırsak, özgürlüğü irdelemek için kuralları, kurumları irdelemek gerekiyor. Kurallar niçin konmuş, kimler için konmuş? Kurumlar niçin kurulmuş, kimler için kurulmuş? Sorunun doğru konumu budur. Neden fantazileri bir yana bırakıyoruz? Fanteziler de özgürlüğün bir parçası değil mi? İlle de gerçekçi olmak zorunda mıyız? Belki de asıl özgürlük fantazilerimizdedir. İnsanın ille de olabilir şeyleri düşünmek zorunluluğu nereden çıkıyor? Ben insanın her şeyi düşünmesini doğru buluyorum. Hem bugün fantazi sayılan, yarın gerçek olmayacağını nereden biliyoruz? Özgürlüğe yeniden bakmak. İnsanların içindeki özgürlük isteğini dışa vuran sorular vardır. Bu sorular insanın yaşadıklarını gerilerde bırakan yeni durumlar yaratırlar. Hep dikkatimi çekmiştir. Şu anda size piyangodan 1 milyar lira çıksaydı ne yapardınız? Elinizde olduğunu farz edelim. Şu anda nerede, ne yapmak isterdiniz? Sadece 6 aylık ömrünüz kaldığını bilseydiniz nasıl yaşamak isterdiniz? Bu soruların hepsi de insanları düşündürür. Birinci soru, insanın ekonomik zincirlerini kırmaktadır. Unutmayalım, tarih 1989 yılının Kasım aylarıdır, yer Türkiye'dir. Para birimi liradır. Belki de ileride 1 milyar lira ölçeğine hiçbir hayal yerleştirilemeyecektir. İnsanların çok parası olunca ne yapacağı düşüncesi ekonomik özgürlük demektir. Orta sınıf insanın yanıtı bir ev, bir de arabadır. Ama para bundan çoğuna da yeter. İki ev olmalıdır. Biri hep oturulacak ev, öbürü yazlık. Bir de araba olmalıdır. Bir de iş kurmak gereklidir. Paranın parayı getireceği bir iş. Özgürlük burada biter. Güvensiz toplumun, güvensiz insanının hayali özgür olabilir mi? İkinci soru, insanın daha geniş bir seçimine olanak verir. Nerede ve ne yapmak? Bu soruya kolay yanıt verilemez. İnsan bu soruya yanıt verecek kadar özgür değildir. Hayal gücü sınırlı bir zamana yetecektir. Tatil yapmayı düşünür. Takvimin yılı 12'ye böldüğü zaman dilimlerinden tatil ayını seçer. Ona fantastik olduğunu düşündüğü bir yer bulur. Mesela Hawaii'de tatil yapmak ister. Bir gemide olmak ister. Özlemine bir nefes aldırmak. Üçüncü soru. İnsanın bütün özlemlerine yol veren, insanı zorlayan bir sorudur. Sadece 6 aylık ömrü kaldığını bilmek. Burada artık insanın hiçbir kuralı düşünmesine gerek yoktur. Hiçbir kuralı ve hiçbir kurumu. Bütün yapmak istedikleriniz için sadece 6 ay. Bütün yaşamak istedikleriniz için sadece 6 ay. Buna verilen yanıtlar önemlidir. Şimdi gerçekten özgürsünüz. Her şeyi bir yana bırakabilirsiniz. Bütün sorumluluklarınızı üstünüzden atabilirsiniz. İstemediğiniz her şeyden kaçabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Artık ölüyorsunuz ve ne yapmak isterdiniz? Dünya turuna çıkmak isteyenler olur. Bütün borçlarını ödemek isteyenler olur. Bütün sevdiklerini bir araya toplamak isteyenler olur. Şimdi yaptıklarına devam etmek isteyenler olur. Hayatı boyunca yapamayacağı bir şeyi yapmak isteyenler, dürüst anılmaya her şeyden çok değer verenler, hayatını doğum içinde sürdürenler. Ölümün insanı özgürleştirmesinde çok düşündürücü bir yan yok mu? Yaşadığımız hayat özgürlüğün bu denli karşıtı mı? Düşünmek gerekiyor. Duygu özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, yaşama özgürlüğü, yaratma özgürlüğü. Özgürlük dediğimiz zaman hep düşünce özgürlüğünü konuşuruz. Düşünce özgürlüğü nedir? Boyutları nelerdir? Salt siyasal düşüncelerini açıklamak mıdır? Yoksa insanın kendi kendine düşünmesi mi demektir? Bunları çok konuşmayız. Oysa bunların da düşünülmesi, konuşulması gerekli. Yoksa düşünme özgürlüğü dediğimiz kavram birçok özgürlüklerin bir toplamı mıdır? Düşünce öyle kendiliğinden oluveren bir şey mi? Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddelerini salt siyasal bir konum saymak gerekiyor. Geçmiş yıllarda yapılan bir paneli anımsıyorum. Tıp Hukuk Kurultayı çalışmaları çerçevesinde yapılan bu panelde insanın özgür düşünce ve davranışı konusu tartışılıyordu. Konu kanımca çok önemliydi. Toplumun bütün hayatını ilgilendiren bir önem taşıyordu. İnsanın özgür düşünce ve davranışı. Bu kavramı biliyor muyduk, incelemiş miydik, nedenlerini, sonuçlarını tanıyor muyduk? Kanımca hayır. Oysa insanın özgür düşünce ve davranışı konusunu bilmeden ne çağdaş çocuk yetiştirmeyi bilebiliriz, ne doğru dürüst eğitim yapabiliriz, ne hukuku düzenleyebiliriz, ne de ruh sağlığını koruyabiliriz. Bugün bu konuyu bilmeye her zamankinden daha çok gereksinmemiz var. Bu konu yeniden ele alınmalıdır. Hukukçular, tıp doktorları, psikologlar, eğitimciler, toplum bilimciler, ekonomistler bir araya gelmeli. Bu konuyu bütün boyutlarıyla tartışmalıdırlar. Bu konuda yeni ufuklar açılmalı, yeni açılımlar getirilmelidir. O tarihlerde yapılan bu çalışma, Türk Tabipleri Birliği ile Türkiye Barolar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenmiş ve 25-27 Mayıs 1980 tarihlerinde Tıp Hukuk 1. Kurultayı çerçevesinde yapılmıştı. Sonradan gelen 12 Eylül hareketinin gümbürtüleri arasında yitip gitmişti. Kongre Düzenleme Kurulu'nu da bir anı olarak vermek istiyorum. Alaaddin Akçası, Orhan Apaydın, Erdal Atabek, Gülçin Çaylıgil, Faruk Erem, Esat Eşkazan, Atilla Sav, Merih Sezen, Coşkun Özdemir, Metin Özek. 12 Eylül'ün çok sonrasında açılan Türk Tabipleri Birliği davasında yargıçların karşısında bu çalışmayı da savunmamız istenmişti. Bizler bu çalışmadan da suçlanıyorduk. Bu kurultayı düzenlemekte amacımız neydi? Bu çalışmayı yaparken devleti yıkmayı mı amaçlıyorduk? Savcı, kendisinin de pek inanmadığını düşündürten heyecansız bir ses tonuyla iddianameyi okuyordu. Ben artık çok alıştığım sanık sandalyesine oturmuş, düşünüyordum. Karşımızdaki yüksekçe kürsüde oturan yargıçlar gerçekten ne düşünüyorlardı? Bu yargıçlar Ağır Ceza Mahkemesi'nin sivil yargıçlarıydı. Bize karşı şartlanmış nefretleri olmadığını düşünüyordum. Belki de içlerinden sizin ne işiniz vardı bu konularda muhterem doktorlar diye düşünüyorlardı. Bu konulara bulaşmasaydınız da ne siz burada olsaydınız ne de biz bu davaya bakmak zorunda kalsaydık. Gerçekten böyle mi düşünüyorlardı bilmiyorum ama aldığım duygu buydu. İnsanın özgür düşünce ve davranışı. Duruşmada bu panelin adı geçmemişti ama bütün duruşma sanki bu panelin yenilenmesiydi. Bütün duruşmalar süresince aklımda hep bu panel vardı. Keşke bu panel daha önce aklımıza gelseydi. Keşke her yıl bu paneli yeniden yapsaydık. Keşke bu paneli her yerde yineleseydik. 12 Eylül döneminde hep 141 ile 142. maddelerden yargılandım. 10 yılım böyle geçti. Bu maddeleri buldum, okudum. Bu maddelerin önünü arkasını araştırdım. Hukukçuların yazılarını okudum. Bu maddelerin psikolojisini anlamaya çalıştım. Bu maddelerin sosyolojisini, ekonomisini anlamaya çalıştım. Sonunda bu maddelerin TCK 141-142. maddelerinin aslında sadece bir eylemi ya da sadece bir düşünceyi suçlamakla kalmadığını anladım. Bu maddeler insanın insan olmasını suçluyordu. Evet, vardığım sonuç budur. İnsanın insan olması suç olabilir mi? Evet, olabilir. Belki de en bağışlanmaz suç budur. İnsan olmak. İnsan olmak neden suçtur? Ben insanım.